Ayrım 6.
Bedenden yeni ayrılmış ruhlar bu yüzden düşüncelerini dikkatle denetlemeyi öğrenir. Çünkü ne düşünürlerse o olur. Burada öğrenme sözünü söz gelimi kullanıyorum. Hatırlamak daha uygun bir kelime olurdu. Eğer fiziksel bedene sahip ruhlar düşüncelerini denetlemeyi bu kadar çabuk ve etkin bir şekilde öğrenmiş olsalardı, yaşamları hızla değişirdi. Bireysel realitenin yaratımında düşünce kontrolü ya da dua her şeydir. Dua mı? Düşünce kontrolü duanın en yüksek biçimidir. Bu yüzden sadece iyi şeyleri düşünün. Olumsuzluğa ve karanlığa odaklanmayın. Her şeyin kötü göründüğü anlarda bile, özellikle böyle anlarda, sadece mükemmelliği görün. Sadece şükran duygularınızı ifade edin. Ve bir sonraki seçtiğiniz mükemmelliği hayal edin. Bu formülde dinginliği bulursunuz. Bu süreçte huzuru bulursunuz. Bu farkındalıkla hazzı bulursunuz. Bu olağanüstü, harika bilgi. Benim aracılığımla sunduğun için teşekkür ederim. İzin verdiğin için teşekkür ederim. Bazen diğer zamanlara göre daha temiz oluyorsun. Açık olduğun anlar tıpkı temiz bir süzgeç gibi daha temiz oluyorsun. Delikler daha açık oluyor. İyi bir benzetme. Yaptığımın en iyisini yaparım. Özetlersek, bedenden ayrılan ruhlar çabucak düşüncelerini dikkatle kontrol etmeyi yeniden hatırlar. Ne düşünürlerse onu yaratır ve deneyimlerler. Aynı mekanizma beden içindeki ruhlar için de geçerlidir. Yalnızca sonuçlar anında görülmez. Düşünce ve yaratılan arasında zaman geçtiği için bu günler, haftalar, aylar, yıllar alabilir. Her şeyin sizin tarafınızdan yaratıldığını göremezsiniz ve sizin başınıza geldiği illüzyonunu yaşarsınız. Bu bir illüzyondur. Yaşamınıza, düşüncelerinizle şekil veren gücün kendiniz olduğunuzu unutmanızı sağlar. Birçok kez söylediğim gibi bu unutma sistemin içine kodlanmıştır. Sürecin bir parçasıdır. Çünkü kim olduğunuzu unutmadan kim olduğunuzu yaratamazsınız. Unutmanızı sağlayan illüzyon, amaçlı olarak yaratılmıştır. Bedeninizden ayrıldığınızda düşünceleriniz ve yarattıklarınız arasındaki bağlantıyı anında görmek sizi şaşırtır. Önce sürpriz bir şok yaşarsınız. Sonra zevk almaya başlarsınız. Deneyimlerinizin yaratanın sonucu değil, nedeni olduğunu hatırlarsınız. Neden düşünce ile yarattıklarımız arasında beden içindeyken bir gecikme oluyor da öldükten sonra bu gecikme ortadan kalkıyor? Çünkü zaman denilen illüzyonu yaşıyorsunuz. Öldükten sonra zaman parametresinden uzaklaşıyorsunuz. Bir başka deyişle, sıklıkla söylediğin gibi zaman diye bir şey yoktur. Sizin anladığınız anlamda yoktur. Zaman fenomeni bir perspektif fonksiyonudur. Peki bedendeyken niye var? Şu andaki perspektifinize doğru hareket eden sizsiniz. Deneyimlerinizi daha dolu dolu yaşamak için perspektifi bir araç olarak kullanıyorsunuz. Her şeyi tek bir olay olarak yaşamak yerine parçalara bölerek tek tek yaşıyorsunuz. Hayat tek bir olaydır. Evrende tek olay şimdi olur. Olan her şey, her yerde. Şimdiden başka zaman yok. Buradan başka bir yer yok. Sadece şimdi ve burada var. Ama siz şimdi ve burada olmanın harikuladeliğini detaylarıyla deneyimlemeyi seçtiniz. Bunu yapabilmek için iki yolunuz vardı. Uzay ve zaman, yüce benliğinizin yaratıcılığının hazzıyla patladığınızda ayrılan parçalarınız arasında boşluk yarattınız. Bir parçanızdan diğer parçanıza ulaşabilmeniz zaman aldı. Bu yolla beninizi parçalayarak parçaları incelemeyi seçtiniz. Mutluluktan adeta eriyerek parçalara ayrıldığınızı da söyleyebilirsiniz. O andan beri de parçaları toplamaya çalışıyorsunuz. Galiba benim hayatımdan söz ediyorsun. Parçaları toplamaya çalışarak bir anlam çıkarmaya çalışıyorum. Zaman denilen araçla bölünemez olanı bölmeyi başardınız. Böylece yarattıklarınızı daha iyi algılayabilecek ve deneyimleyecektiniz. Katı bir maddeye mikroskop altında baktığınızda onun katı olmadığını görürsünüz. Milyonlarca farklı parçacıklardan oluşur. Zaman, ruhunuzun bir mikroskobudur. Size kayanın hikayesini anlatayım. Bir zamanlar bir kaya vardı. İçi sonsuz sayıda atom, proton, nötron ve atom altı parçacıklarla doluydu. Bu parçacıklar sistematik olarak sürekli koşuşturuyorlardı. Her parçacık buradan oraya gidiyordu. Bu gidişler zaman alıyordu. Ama parçacıklar öylesine hızlı hareket ediyordu ki, Kaya bu hareketleri hiç hissetmiyor, kımıldamadığını sanıyordu. Güneşin yağmurun altında kımıldamadan duruyordu. Bir gün bir şeyler hissetti. "İçimde hareket eden şey nedir?" diye sordu. Uzaktan bir ses yanıt verdi. "Sensin." "Ben mi?" diye şaşırdı Kaya. "Bu mümkün değil. Ben hiç kımıldamıyorum ki, bunu herkes görüyor." "Evet, uzaktan," dedi ses. "Uzaktan bakıldığında katı, hareketsiz gibi görünüyorsun. Ama yakına geldiğimde, çok yakından baktığımda seni oluşturan her şeyin hareket halinde olduğunu görüyorum. Büyüleyicisin. Aynı anda hem hareket ediyor hem etmiyorsun." "Peki hangisi illüzyon?" diye sordu Kaya. "Kayanın bütünlüğü ve hareketsizliği mi, yoksa parçalarının ayrılığı ve hareketi mi?" Ve ses yanıt verdi. "Hangisi illüzyon? Tanrı'nın bütünlüğü ve hareketsizliği mi, yoksa parçalarının ayrılığı ve hareketi mi?" İşte bu kozmolojidir. Hayat çok hızlı hareketler serisidir. Bu hareketler her şey olanın hareketsizliğini etkilemez. Ama kayanın atomlarının hareketi hareketsizlik içinde olur. Bu mesafeden baktığımızda ayrılık yoktur. Ben hareket etmeden hareket ettirenim. Her şey olana sınırlı bir perspektiften baktığınız için kendinizi ayrı ve farklı görüyorsunuz. İki gözlem de doğru. İki realite de gerçektir. Öldüğümde aslında ölmüyorum. Sadece perspektifim değişiyor. Makrokozmos farkındalığına geçiyorum. Orada uzay ve zaman, önce ve sonra yok. Aynen öyle, anladın. Şimdi sana ne anladığımı anlatmaya çalışayım. Bakalım doğru anlamış mıyım? Pekala. Makro perspektiften bakıldığında ayrılık yoktur. Parçacıklar bütün olarak görülür. Üzerinde durduğun kayaya baktığında onu mükemmel bir bütün olarak görürsün. Ama kayanın içinde parçacıklar olağanüstü bir hızla hareket etmektedir. Bu parçacıklar ne yapıyor? Kayayı kaya yapıyorlar ve her şey şimdi oluyor. Kaya, kaya olmaya çalışıyor. O zaten bir kaya, şimdi ve burada. Eğer siz kayanın içindeki bir atom altı parçacığının bilinci olsaydınız, çok hızlı hareket edecek ve bir orada bir burada olacaktınız. Kayanın dışındaki bir ses size her şey aynı anda oluyor deseydi, onu yalancı ya da şarlatan olmakla suçlayacaktınız. Ama kayaya uzak bir mesafeden bakıldığında, kayanın birbirinden ayrı parçacıklardan oluştuğu ve bu parçacıkların olağanüstü hızda hareket ettiği fikri bir yalan gibi görünecekti. Uzaktan görülen bir şey yakından görülemiyor. Bunca hareketlilik kayayı kımıldatmıyor bile. Evet, anlamışsın. Yaşam perspektifler serisidir. Bu gerçeği görmeye devam edersen Tanrı'nın makro realitesini de anlamaya başlarsın ve tüm evrenin sırrını çözersin. Her şey aynı şeydir. Evren Tanrı'nın bedeninin bir molekülüdür. Gerçeğe çok uzak sayılmaz. Ölüm denilen anda makro realite bilincine geri döneriz. Evet, yine de döndüğünüz makro realite daha geniş bir makro realitenin mikro realitesidir. Bu sonu olmayan şekilde devam eder. Biz Tanrıyız. Sürekli kendi benliğimizi yaratmanın hareketi içindeyiz. Sürekli şimdi olduğumuz şeyin hareketi içindeyiz. Hareketle varlığımızı sürdürüyoruz. Şimdi olduğumuzdan vazgeçtiğimizde bir başka şey oluruz. Kaya bile sonsuza dek kaya olarak kalmaz ama sonsuza dek kalacakmış gibi görünür. Oysa kaya, kaya olmadan önce bir başka şeydi. Yine bir başka şey olacak. Sizin için de aynı şey geçerli. Daima şimdi olduğunuz siz değildiniz. Başka bir şeydiniz. Bugün olanca harikuladeliğiniz içinde yine bir başka şeysiniz. Vay, çok şaşırtıcı. Gerçekten çok şaşırtıcı. Hiç böyle bir şey işitmemiştim. Bütün yaşam kozmolojisini benim anlayabileceğim şekilde anlattın. Teşekkür ederim. Yaptığımın en iyisini yaparım. Lanet olası iyi iş yaptın. Böyle sözcükler kullanmak için uygun bir yer değil galiba. Aa, affedersin. Şaka yapıyorum. Biraz konuyu hafifletmek için. Küfür beni etkilemez ama nedense insanlar benim adıma kendilerini hakarete uğramış hissediyor. Ne yazık ki öyle. Neyse, galiba bir şey keşfettim. Ne? Tüm bu açıklamalar sorduğum tek bir sorudan kaynaklandı. Neden beden içindeyken zaman var da ruh bedenden ayrıldığında yok? Sen de zamanın sadece bir perspektif olduğunu söyledin. Zaman ne var ne de varlığı sona eriyor. Ruh perspektifini değiştirdiğinde realitemiz de farklı olur. Aynen böyle söyledim. Makrokozmozda ruh düşünce ile yaratılan arasındaki direkt ilişkinin farkında olur. Düşünce ile deneyim arasındaki bağlantıyı anlar. Evet, makro boyutta. Kayayı da kayanın içindeki hareketi de aynı anda görürsün. Atomların hareketi ile hareketin yarattığı kayanın görünür hale gelmesi arasında zaman farkı yoktur. Kaya hareketler olurken de kayadır. Hareketler nedeniyle kayadır. Neden ve sonuç aynı andadır. İşte ölüm dediğimiz şeyde ruh bunun farkında olur. Şu anda en karmaşık gibi görünen bir olaya bile baktığınızda tabii ki öyle dersiniz. Her şey netlik kazanır. Ondan sonra üzerinde düşüneceğiniz yeni gizemlerle karşılaşacaksınız. Kozmik çark içinde hareket ederken daha büyük realiteler, daha büyük gerçeklerle yüz yüze geleceksiniz. Perspektifiniz düşüncelerinizi yaratır. Düşünceleriniz her şeyi yaratır. Bedeninizden ayrılmadan önce, sonra değil, bu gerçeği hatırlayabilirseniz tüm yaşamınız değişecektir. Ve düşünceleri kontrol etmenin yolu perspektifi değiştirmekten geçiyor. Aynen öyle. Farklı bir perspektif kazandığınızda her şeyle ilgili düşünceleriniz de farklı olacaktır. Bu yolla düşüncelerinizi kontrol ederek istediğiniz realiteyi yaratabilirsiniz. Kontrollü düşünce her şeydir. Bazı insanlar buna sürekli dua der. Bunu daha önce de söylemiştin ama hiç duayı bu anlamda düşünmemiştim. Dua, düşüncenin kontrollü bir şekilde odaklanması ve yönlendirilmesidir. Düşünce kontrolü en yüce duadır. Böylece daima yalnızca en iyi ve en doğru olanı düşünürsün. Olumsuzluğa ve karanlığa odaklanmazsın. En olumsuz koşullar içindeyken bile, özellikle her şeyin karanlık göründüğü anlarda sadece mükemmelliği görürsün. Bu konuya tekrar dönüyorsun. Size araçlar veriyorum. Bu araçlarla yaşamınızı değiştirebilirsiniz. Bu araçların en önemlisini size tekrar hatırlatıyorum. Tekrarlamak yeniden bilmenize yarar. Hem de en ihtiyaç duyduğunuz anda. 4. Teşekkür ederim. Gitmek istediğim doğrultuda bana yol gösterdiğin için teşekkür ederim. Bu yüzden sana geldim. Bu yüzden diyalogumuzu çok seviyorum. Bu sohbetle içimdeki yüceliği buluyor, diğerlerinin içindeki aynı yüceliği görmeye başlıyorum. Bu söylediğini tüm evren kutluyor. Bu yüzden sana geldim ve beni çağıran herkese gelirim. Şu anda bu kitabı okuyanlara da geliyorum. Çünkü bu sohbet yalnızca senin için yapılmadı. Dünyadaki milyonlarca insanla yapılmayı amaçladı. Kitap her insanın eline tam ihtiyaçları olduğu anda geçti. Bazen çok ilginç yollarla oldu. Ama bilgeliği çağıran daima kendileriydi. Her biriniz bu sonucu kendiniz yarattınız. Belki size kitabı başkası vermiş gibi görünebilir ama siz kendiniz buraya getirdiniz. Şimdi yüreğindeki diğer soruların yanıtını birlikte araştıralım. Ölümden sonra hayat hakkında biraz daha konuşabilir miyiz? Bu konuda mümkün olduğunca çok şey bilmek istiyorum. Sen yeter diyene kadar konuşacağız öyleyse. Daha önce öldükten sonra sen ne olmasını istersen o olur demiştim. Yine söylüyorum. Sadece bedenliyken değil, bedenden ayrıldığınızda da kendi realitenizi yaratırsınız. Önceleri bunu anlayamayabilirsiniz. Realitenizi bilinçli olarak yaratmayabilirsiniz. O zaman da deneyimleriniz diğer iki enerjiden biriyle yaratılacaktır. Kontrolsüz düşünceleriniz ya da kolektif bilinç. Kontrolsüz düşünceleriniz kolektif bilinçten ne kadar güçlüyse düşüncelerinizi o oranda kendi realiteniz olarak deneyimlersiniz. Kolektif bilinci ne kadar kabul etmiş, benimsemiş ve içselleştirmişseniz o oranda kendi realiteniz olarak deneyimlersiniz. Yaşamda önünüzde daima 3 seçim vardır. 1- Kontrolsüz düşüncelerinizin anı yaratmasına izin verirsiniz. 2. Yaratıcı bilincinizin anı yaratmasına izin verirsiniz. 3. Kolektif bilincin anı yaratmasına izin verirsiniz. İroni şurada. Şimdiki hayatınızda bireysel farkındalığınızla yaratıcı bilincinizi kullanmakta güçlük çekiyorsunuz. Kendi bireysel anlayışınıza güvenmiyor, çevrenizi sarmalayan kolektif bilince teslim oluyorsunuz. Size hizmet etse de etmese de. Ölümden sonraki ilk anlarda ise kolektif bilince teslim olmakta güçlük çekebilirsiniz. Çevrenizdeki kolektif bilinç size inanılmaz gelebilir ve bireysel anlayışınıza sımsıkı tutunabilirsiniz. Size hizmet etse de etmese de. Şunu hatırlayın. Eğer etrafınız düşük bilinçle kuşatılmışsa, bireysel anlayışınıza güvenmek size daha yararlı olacaktır. Yüksek bilinçle kuşatıldığınızda ise teslimiyetten daha büyük yarar görürsünüz. Dünyada yüksek bilinçli insanlarla birlikte olmaya çalışmak akıllıcadır. Kiminle arkadaşlık ettiğinizin önemini ne kadar vurgulasam azdır. Ölümden sonra ise bu konuda endişelenmenize gerek yoktur. Anında hem yüksek bilinçli varlıklar tarafından kuşatılacaksınız, hem de yüksek bilincin kendisi sizi sarmalayacaktır. Yine de sevgiyle kuşatıldığınızı hemen anlamayabilirsiniz. Yine başınıza bir şeyler geldiğini düşünebilirsiniz. Hatta öldüğünüz andaki bilincinizin seviyesinde deneyimler yaşayabilirsiniz. Bazılarınızın bilinçli olmasa da bazı beklentileri vardır. Yaşamınız boyunca ölümden sonra ne olacağı ile ilgili düşünceleriniz öldüğünüzde realiteye dönüşür. Ve birdenbire düşüncelerinizin gerçekleştiğinin, onları gerçek kıldığınızın farkında olursunuz. Tıpkı yaşamda olduğu gibi en güçlü, en yoğun düşünceleriniz daima gerçekleşir. Öyleyse kişi cehenneme de gidebilir, cehennem ateşinde yanabilir. Eğer kişi yaşamı boyunca cehennemin var olduğuna inanıyorsa ve yaptığı kötülüklerden dolayı cehennemlik olduğuna eminse, cehennemde sonsuza dek yanabilir. Bundan nasıl kaçabilir? Oysa diyalogumuz boyunca cehennemin olmadığını söyledin. Aynı zamanda kendi realitemizi kendimizin yarattığını, her realiteyi düşünceyle yaratma gücümüz olduğunu da söyledin. Öyleyse cehennem ateşi ve lanetlenme inananlar için var olabilir. Evet, seçtiğiniz realiteyi yaratabilirsiniz. Buna tarif ettiğin cehennem de dahil. Diyalogumuzda asla cehennemi deneyimleyemezsiniz demedim. Cehennemin olmadığını söyledim. Çoğunuzun deneyimlediği şeyler gerçekte yoktur. Ama yine de deneyimlersiniz. Bu inanılmaz. Robin Williams tam bu konuyla ilgili bir filmde oynadı. Filmin adı Hangi Rüyalar Gerçekleşebilir? What Dreams May Come? Bu filmde de aynı sözler vardı. Biliyorum. Biliyor musun? Tanrı sinemaya mı gidiyor? Tanrı film yapıyor. Aha! Tanrı'nın sadece kitap yazdığını mı düşünüyorsun? Robin Williams filmi aynen doğru mu? Her şey filmde anlatıldığı gibi mi? Hayır, yüceliği anlatan hiçbir kitap, film ya da insan açıklamaları mutlak gerçek değildir. İncil? İncil de mutlak gerçek değil mi? Hayır ve bunu biliyorsun. Peki ya bu kitap? Bu kitap gerçek olmalı. Hayır, sen de materyali bireysel filtrenden geçirerek aktarıyorsun. Oldukça açık bir filtre olduğunu söylemeliyim. Gittikçe de temiz bir filtre oluyorsun. Ama yine de bir filtresin. Bunu biliyorum. Bu konuyu açmamın nedeni, insanların ne bu kitabı ne de bir filmi mutlak gerçek olarak kabul etmelerini istiyor olmam. Çünkü bazı insanların okudukları ya da gördükleri bir şeyi mutlak gerçek olarak kabullenme eğilimi var. Bu filmin yazar ve yapımcıları bazı büyük gerçekleri filmde yansıttılar. Tabii ki kendi filtrelerinden geçirerek, ama vermek istedikleri mesajı etkin bir şekilde verdiler. Ölümden sonra beklediğin, seçtiğin realite neyse onu deneyimlersin. Artık konumuza geri dönelim mi? Evet, ama filmi seyrederken bir şey aklıma takıldı. Eğer cehennem yoksa ve ben olduğuna inandığım için cehennemi yaşıyorsam, o zaman gerçekten olup olmaması arasında ne fark var? Yarattığın realitende kaldığın sürece bir fark yok. Ama böyle bir realiteyi sonsuza dek yaratamazsın. Bazılarınız için bu deneyim sadece birkaç salise sürecektir. Eğer cehennem diye bir yer olduğuna inanıyorsam ve cehenneme gitmeyi hak ettiğimi düşünüyorsam, sonsuza dek cehennem yaratmamı önleyecek olan nedir? Bilgin ve anlayışın. Tıpkı bu hayatta olduğu gibi ölümden sonra da bir sonraki anın bir önceki anda kazandığın yeni anlayışla yaratılır. Ve bir şeyi çok çabuk anlayacaksın. Daima neyi deneyimlemek istediğini seçme hakkın var. Ölümden sonraki hayatta sonuçlar anında yaratıldığı için düşünce ile yarattıkların arasındaki bağlantıyı görmemen mümkün olmayacaktır. Kendi realiteni kendinin yarattığını anlayacaksın. Bu ölümden sonra olanlar hakkında anlatılan hikayeler arasındaki farkı da açıklıyor. Ölüme yakın deneyimler yaşayan kimi insan sevgi ve huzur hissediyor ve ölümden bir daha asla korkmuyor. Kimi de korkuyla geri dönüyor. Karanlık ve şeytani güçlerle karşılaştıklarını söylüyor. Ruh, zihindeki en güçlü düşüncenin deneyimini yaratır. Bazı ruhlar tıpkı bedendeyken yaptıkları gibi gerçek olmayan şeyleri yaratarak üzüntü ve acı çeker. Endişe ve korkularının esiri olan insanlar gibi. Bazı ruhlar da çabucak uyum sağlar. Yeni düşünceleri düşünmeye başlayarak yeni deneyimlere çabuk geçer. Ölümden sonra belirgin bir yol olmadığını mı söylüyorsun? Zihnimizin dışında var olan sonsuz gerçekler yok mu? Ölümden sonra da mitoloji ve hayali deneyimler yaratmaya devam mı ediyoruz? Esaretten ne zaman kurtuluyoruz? Ne zaman gerçeği biliyoruz? Ne zaman seçerseniz. Robin Williams'ın filminde bu vurgulanıyordu. Burada vurguladığımız şey de bu. Her şey olanın sonsuz gerçeğini bilmek isteyenler, daha büyük gerçeği deneyimlemek isteyenler, büyük gizemi anlamak isteyenler bunu gerçekleştiriyor. Evet, bir büyük gerçek var, bir final, realite var. Ama siz daima kendi seçtiğiniz realiteyi yaşarsınız. Siz yüce yaratıcılarsınız. Realitenizi deneyimlerken bile realitenizi yaratıyorsunuz. Bireysel realitenizi yaratmak yerine daha büyük birleşik realiteyi anlamaya ve deneyimlemeye başladığınızda ise derhal bu seçiminize uygun yaşarsınız. Böyle bir seçimle, böyle bir arzu, istek ve bilme duygusuyla ölen kişiler derhal birlik bilincini deneyimler. Diğerleri ise arzu ettikleri zaman bu deneyimi yaşar. Bu gerçek bedenli ve bedensiz ruhlar için değişmez. Sizi bana dönmeniz için asla zorlamam. Zorlamadım ve zorlamayacağım. Ne zaman isterseniz o zaman dönersiniz. İster bedendeyken, ister bedenden ayrıldıktan sonra. Ne zaman isterseniz bireysel benliğinizi kaybederek bire dönebilirsiniz. İsterseniz bireysel benliğinizi yeniden yaratabilirsiniz. Her şey olanın her boyutunu deneyimleyebilirsiniz. En küçüğünü de, en büyüğünü de. Mikrokozmozu da, makrokozmozu da. Parçacık da olabilirim, kaya da. Evet, doğru. İnsan bedenindeyken bütünü değil küçük bir parçayı deneyimliyorsunuz. Mikrokozmozun küçük bir parçasını, en küçük parçası olduğunu kastetmiyorum tabii ki.